Ayrım 33.
Batınilik toplumsal bir örgüt olarak ortadan kaldırıldıktan sonra etkisini daha geniş bir alanda sürdürmüştür. Bu olay da kimi Alevi kuruluşların yardımıyla olmuştur. Yazın alanında batınilikten esinlenenlerin sayısı az değildir. Şiilikte belli kollarda batıniliğin görüşlerinden esinlenilmiş birçok ozan bu konuyu değiştirerek işlemiştir. Mevlevilikte bu etki açıktır. Şems Tebrizi gibi Mevlana da etki açıkça görülmektedir. Onun cennetle ilgili tasarımları, insan mutluluğunu, içkiyi, sevgiyi konu edinen kimi şiirleri batınilik etkisinden uzak değildir. Bu konuda zaman sürecine bağlanmak yanıltıcıdır. Hasan Sabbah, batıniliğin yaratıcısı değil, bir örgüt olarak kurucusudur. Batınilik bir inanç niteliğinde çok eskilere gider. Söz gelişi Zünnun Mısri, Maruf Kerhi, Bayezid Bistami, Cüneyt Bağdadi, Hallaç Mansur gibi tasavvuf insanları batıniliği oluşturan öğelerden çok mu çok etkilenmiş, esinlenmiştir. Anadolu'da batınilik etkileri Yunus Emre, Caferi, Sami, Kazım, Hayderi, son 4. 16. yüzyılda yaşamıştır, gibi ozanlarda görülür. Ali Emri ile gelmiştir vücuda alem-i Adem. Ali hükmüyle olmuştur ne kim pinhan-ı peydadır. Ali'dir sırr-ı sübhani, Ali'dir alemin cani. Ali'dir gevherin kanı, Ali hem karı deryadır. Ali şol ve makandır, kim münezzehtir kamu şeyden. Ali şol binişandır, kim her eşyada hüveydadır. Ali'dir cami-i Kur'an, Ali'dir rahmeti Rahman. Ali'dir menba-ı ihsan, ki bimanent uyyekdadır. Caferi'nin bu dizelerinde Ali, sayılan nitelikleriyle Tanrı'dır. Ozan, Tanrı'da bulunduğuna Kur'an kanıt gösterilerek inanılan ne varsa Ali'ye yüklemektedir. Ona göre Ali Kur'an'dır. Ali tüm yerdedir, Ali gizlidir, açıktır. Ali insanlara rahmet eyler, bağışlar, her türlü nitelikten üstündür. Batınilik, tanrısal nitelikleri insana indirger. Ali'yi de tanrısal insanın en yetkin örneği olarak görür, belli bir anlamda. Bundan başka eski İran inançlarından, özellikle Zerdüştçülükten de geniş ölçüde yararlanır. Gerçekte batınilik, yeni bir inanç kurumu olarak ortaya çıkma savında olmasına karşın eskinin yeni görünme çabasıdır. Cebrilik. Bu mezhebin ilgilendiği konu istenç sorunudur. Bu nedenle felsefeye yaklaşan bir yanı vardır. İnsan bir yazgı varlığı olarak görülürse, elinde olmayan, kendi istenci dışında kalan eylemlerinden de sorumlu tutulmaması gerekir. İnsanı istencine egemen bir gücün buyruğu altında başka türlü olamayan bir olaya sürüklemek, sonra onu yaptığından dolayı yargılamak doğru değildir. Yargı, sorumluluk özgür istençle bağlantılıdır. İnsan ise yazgısı nedeniyle özgür değildir. İş olacağına varacaktır. Onu değiştirme, insan istencinin denetimi altına alma olanağı yoktur. Kurucusu 8. yüzyılda yaşamış, Cahat bin Dirhem'dir. Aşırı nitelikte yazgıya bağlıdır, insanın istenç özgürlüğüne inanmaz. Dürzilik. Hakim bin Emrullah. Dürziler, Arapların Aribe oymağına bağlı Tenuk topluluğundandır. Başlangıçta çölde göçebe olarak yaşarken, daha sonraları yerleşik yaşama düzenine geçmişlerdir. Bir bölümü Mısır'da, bir bölümü de Lübnan dolaylarında yaşamaktaydılar. Daha önceleri Yemen'de otururlardı. Yemen'in Seba elinden göçerek Hire'ye gelmişler. İslam dinini benimsemişlerdi. Süryani kökenli oldukları da söylenir. Dürzi sözcüğü Arapçada terzi anlamına gelir. Kurucusu başlangıçta giysicilikle uğraştığından bu adı alsalar gerek. Dürzilik Mısır'da hükümdar olan Hakim bin Emrullah'a bağlıdır. Hakim bin Emrullah 1009'da tanrılığını ileri sürerek yeni bir mezhep kurdu. İnançlarını yaymak için mızrakçısı Anuş Tekin'i Suriye'ye gönderdi. Dürziler onun yaymaya çalıştığı inançları mezhebi benimsediler. Anuş Tekin Asyalı bir Türktü. Dürzülüğün ikinci kurucusu durumundaydı. Mısır'da bulunduğu sırada tasavvufla ilgilenmiş bir takım bilgiler edinmişti. 1019'da Suriye'de ayaklandı, yapılan savaşta yakalanıp öldürüldü. Dürzilik insanın tanrılığına inanan, özellikle kurucusunun tanrı olduğunu benimseyen bir mezheptir. İslam dininin getirdiği bütün inançları, kurumları yanlış, geçersiz sayar. Onlara göre insan soylu bir varlıktır, topraktan yaratılmamıştır, tin gövdeden gövdeye geçer. Özü bakımından nesnel olmayan, tinsel nitelikte bulunan Tanrı nesnel varlıklarda görünür. Onun ilk göründüğü, insan biçiminde ortaya çıktığı yüce kişi de Hakim bin Emrullah'tır. Hakim bin Emrullah'ın tanrılığı, Tanrı'nın kendisinde nesnelleşmesinden dolayıdır. Dürziler Tanrı'nın simgesi olarak buzağı kutsal sayarlar. Tapınaklarında buzağı yontusu vardır. Onlara göre Tanrı buzağda görünür duruma gelmiştir. Bu görünme Tanrı'nın buzağı olduğu anlamına gelmez. Tanrısallığının buzağda nesnelleştiğini, yansıdığını anlatır. Tanrı bütün nesnel varlıklarda göründüğü için her varlık kutsal sayılır. Dürzüliğin Suriye'de öncüsü Hakim bin Emrullah'ın veziri Hamza idi. Mezhebin ilkelerini saptayan Hamza, kuruluşu dört temele dayandırmıştır. Bunlar da Hakim bin Emrullah'ın gizemine ulaşmak, onun tanrısallığını kavramak, marifeti hakim, insanın nereye değin varabileceğini, gücünün, usunun neye yettiğini bilmek, marifeti hudut, zamanın en ulusunu tanımak, yetkisini kavramak, marifeti kaümüz zaman. Öğütler, Hakim bin Emrullah'ın öğütleri, bu dört ilkenin hepsi de Hakim bin Emrullah'la ilgilidir. Dürzilikte Hakim bin Emrullah ölümsüzdür. Doğaüstü bir varlıktır, sözleri kesindir, kendisi yanılmazdır. Varlığı usun, anlayış gücünün sınırlarını aştığından kolayca kavranamaz, yalnız nitelikleri düşünülebilir. Tanrısallık bulunduğu olgunluk aşamasının yüceliği dolayısıyla yalnız ondadır. Başka varlıklarda görünen Tanrı onda nesnelleşmiştir. Eş'arilik. Hasan Eş'ari. Bu mezhebin kurucusu Hasan Eş'ari, yazılı kaynakların bildirdiğine göre 873'te Basra'da doğdu. 936'da Bağdat'ta öldü. Gerçek adı Ebu'l Hasan Ali el Eş'ari'dir. Önce Mutezile mezhebine bağlı bilgilerden Ebu Ali el Cübbai'den fıkıh, Tanrı bilim, hadis okudu. Bu mezhebin görüşlerini benimsedi. Bütün sorunların çözümünde usun temel ilki olduğu görüşünü savundu. 40 yaşlarına değin benimsediği usçu görüşlerini 912'de geçirdiği ağır bir bunalım sonucu bıraktı. Yaşamıyla ilgili bilgi veren kaynakların bildirdiğine göre bir gece düşte peygamberi görmüş. Peygamber kendisine tuttuğu yolun yanlış olduğunu, Kur'an ile sünnet ilkelerini benimsemesi gerektiğini söylemiş. Eş'ari de bu düşün etkisiyle Mutezile inançlarını bırakmıştır. Tanrı kavramından yola çıkan Eş'ari'ye göre, insanın düşünmesi, anlamaya çalışması gereken ilk varlık Tanrı'dır. Tanrı'yı somut bir nesneye indirgeme olanağı bulunmadığından, yalnız düşünmekle yetinilebilir. İnsanın Tanrı'yı düşünebilmesi için önce kendi varlığını kavraması, geçirdiği gelişim aşamalarını bilmesi gerekir. İnsanda çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık gibi değişik gelişim aşamaları vardır. Çocukluk bütün bilgilerin, bilinçli davranışların kesinlikle kavranamayacağı bir çağdır. Bu çağda kişi kendi kendini yeterince bilemez. Bütün eylemlerini bilinçli olarak anlayamaz. Öyleyse bu çağın bir yaratıcısı vardır. Çocukluk çağının yaratıcısı çocuk olamaz. Çocukluk çağının arkasından biraz daha ileri aşamada olan gençlik çağı gelir. Bu çağda kişi bilinçlenme, davranışlarını, eylemlerini kavrayabilecek yeteneğe kavuşma yolundadır. Bu nedenle onda bir yükselme vardır. Bu çağın yaratıcısı da salt kendisi olamaz. Gerçek yaratıcı gelişmekte olan kişinin dışındadır. Olgunluk çağı, kişinin bilinç bakımından en yüksek aşamada bulunduğu çağdır. Burada gelişme son aşamaya varmıştır. Kişi bütün eylemlerinin, davranışlarının bilincindedir. İlk iki çağın gelişme sürecinde bir sonucu olan bu çağı da kişi yaratamaz. Yaratıcı kişinin üstünde bir varlıktır. Yaşlılık çağı ise son dönemdir. İlk üç aşamadan geçmeden buraya varılamaz. Bu dönemin yaratıcısı kişinin kendi değildir. Öyleyse kişi kendi gelişim aşamalarını başlangıçtan sonuna değin düşünmeyi başarırsa, kendi dışında yüce bir yaratıcının bulunduğu kanısına varırsa, kendi dışında yüce bir yaratıcının bulunduğu kanısına erer. Onun usu, bilinci bunu gerektirir. Bu yaratıcı da Tanrı'dır. Tanrı düşünebilen varlıklara benzemez. Onun nitelikleri de tanrısal olduğundan insanın kavrayış gücünü, varlıkları birbirine benzetme yolu ile anlama yetisini aşar. Tanrı birdir, Bu birlik onun özü gereğidir. En yetkin, en yüce, en olgun, en bilgin, en güçlü bir varlık olan Tanrı'nın bir benzeri ya da bir eşi olsa evrende uyum sağlanamaz. Salt, en yetkin, en yüce olan iki değil bir tek olabilir. Tanrı düşünebilen bütün niteliklerden üstün olduğuna göre tek olması gereklidir. Varlık kavramının içerdiği ne varsa hepsini Tanrı yaratmıştır. Bu nedenle insan da yaratılmış. Yaratılan insan tinin gövdeden ayrılmasıyla ölecek, ancak kalkım günü, kıyamette, yeniden dirilip yargılanacaktır. Bu olay Tanrı'nın engin gücü, yüce erki gereğidir. Tanrı bilgisinin sınırı bulunmayan en yüce bilgindir. Onun bilgisinin bir başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Bilgin olmak, bilmek Tanrı'nın özü gereğidir. O özüyle bilir, sözüyle buyurur. Bu yüzden Tanrı varlığı ile bilgi özdeştir. Tanrı salt bilimdir, salt ustur, salt istençtir. Bütün yarattıklarını bilerek, özgür istenci gereği isteyerek yaratmıştır. Tanrısal eylemlerde bilinçsizlik söz konusu olamaz. Eş'arinin üzerinde durduğu sorunlardan biri de yazgıdır, kader. Ona göre iyilik ile kötülük, hayır, şer, Tanrı'dan gelir. Oysa Tanrı bütün eylemlerin yaratıcısıdır. İnsanın gerçekleştirdiği bütün eylemleri Tanrı önceden yaratmıştır. İnsanın yaptığı bunları görünür duruma getirmek, yaratılanı kazanmaktır. Eş'ari bu konuda, dayanağı Kur'an'da, geçen Tanrı sizin yaptıklarınızı yaratır. 37-96 sözleridir. İnan, iman sorununu eş'ari gönülden onaylama biçiminde tanımlar. İnan ile eylem bir değildir. İnanı eksiksiz olan bir kimsenin eylemi suç olabilir. Eylemin suç sayılması da inanı ortadan kaldırmaz. Eş'ariye göre peygamberlik, nübüvvet ile elçilik, risalet ayrıdır. Tanrı'nın bir melek aracılığıyla vahiy gönderdiği kimseye peygamberdir. Oysa peygamberliği gerektiren niteliklerin dışında yeni bir din yasası, şeriat, getiren ya da eski din yasasının kimi bölümlerini kaldırıp yerine yenilerini koyma yetkisi bulunan kimse elçidir, Resul. Böylece peygamberlik vahiy ile, elçilik ise vahiy ile yeni yasa koymakla bağlantılıdır. Peygamber, Tanrı'nın kendisine verdiği olağanüstü yeteneklerle mucize gösterebilir. Ancak Tanrı katında üstün sayılan kimselerin, ermişlerin, velilerin gösterdikleri olağanüstü başarılar mucize değil, keramet sayılır. İslam dininin genel kuralları konusunda Eş'ari Kur'an ile sünnete, peygamberin sözlerine, eylemlerine uymayı gerekli görür. Ona göre İslam'ın 5 koşulu vardır. Bunlar da namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadettir. Tanrı'nın birliğine inanma. Bunlardan birini geçersiz sayan kimse ağır bir suç işlemiş. Kafir sayılır. Toplum yönetiminde eş'ari seçim yolunu benimser. Ona göre yönetimi elinde bulunduracak kimsenin, imamın, İslam dininin genel kurallarına uyarak yeni yargılar verme yetkisi taşıyanlarca, içtihat yapabilenlerce seçilmesi gerekir. İmam olacak kimsede 3 nitelik bulunmalıdır. Bilim, doğruluk, adalet, başkalarını yönetme yeteneği, siyaset. İmam, din yasası, şeriat konularında yeni yargılar verebilecek yeterlikte olmalıdır. İmam belli bir topluluk içinde değil, bütün Müslümanlar için seçilmelidir. Eş'arinin açtığı çığır yalnız din değil, felsefe, tasavvuf, yazın alanlarında da etkili olmuştur. Özellikle felsefede usçuluğa karşı inanın egemenliğini savunanlar, Eş'arinin görüşlerine dayanırlar. İslam hukukunda Eş'ari mezhebine bağlı bir akım doğmuş, toplum sorunlarına Kur'an ve sünnet ilkelerine göre çözüm arama kuralını geliştirmiştir. Yapıtları, Makaletül İslamin, Risaletül İman. Hanbelilik. Ahmet bin Hanbel. Kurucusu Ahmet bin Hanbel 780'de Bağdat'ta doğdu, 855'te orada öldü. Yazılı kaynaklarda bildirilen gerçek adı Ebu Ali Şeybani'dir. Ahmet bin Hanbel Horasan'dan göçerek Bağdat'ta yerleşen Şeyban ailesindendir. Bağdat'ta İmam Ebu Yusuf'tan öğrenim gördü. İmam Şafii'den fıkıh, usul okudu. Bilgisini genişletmek için Şam, Medine, Kufe, Yemen illerini gezdi, sonra Mekke'ye gitti. İslam dininin önemli kaynaklarından biri olan hadis üzerinde durdu. Özellikle fıkıh konusunda uzun süreli incelemelere girişti. 40 yaşlarındayken Kur'an ile hadislere dayanarak kendisinden önce gelen İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii gibi üç mezhep kurucusunun görüşlerine katılmadığını, mezhep konusunda ayrı bir düşünceyi benimsediğini açıkladı. Dönemin yönetimince kuşkulu bir kimse sayılarak tutuklandı, dövüldü. Düşüncelerini açıklaması, yayması yasaklandı. Halife Mütevekkil yönetimi ele alınca özgürlüğe kavuştu. Halifenin döneminde saygıyla karşılandığı ailesine aylık bağlandı. Ahmet bin Hanbel, mezhebini kurmadan önce çok geniş kapsamlı bir çalışmaya girişti. İslam dininin genel ilkeleri konusunda çalışmalar yapan bilginlerin yapıtlarını inceledi. Sonra o dönemde toplanan hadisleri anlamlarına, olaylarla ilgili yorumlarına göre düzenledi. Peygamberin sözleriyle davranışları, eylemleri arasında bağlantıyı araştırdı. Peygamberin söylediğiyle yaptığının bir uyum içinde olduğu görüşünü benimsedi. Bu uyumun bütün Müslümanlarca kesin bir kural olarak benimsenmesi gereğini savundu. Sözle eylem arasında kurulacak birliğin, kimi kavramları yorumlamada kişiyi yanılmadan kurtaracağını ileri sürdü. Ahmet bin Hanbel'in İslam ülkelerinde ününü sağlayan, ona özel yer yapan 40 yaşından sonra kurduğu, kendi adıyla anılan Hanbeli mezhebidir. İslam dininin peygamberin sözlerine, eylemlerine, sünnete dayalı, dört kurumundan sonuncusu olan Hanbeli mezhebinin kaynağı Kur'an ile hadislerdir. Hadisler peygamberin karşılaşılan olaylar dolayısıyla kendisine sorulanlara verdiği karşılıklardır. Bu nedenle hadisler İslam dini konusunda başvurulan ikinci büyük kaynaktır. Kur'an, Tanrı'nın peygamber aracılığıyla bütün insanlara gönderdiği, tanrısal buyrukların oluşturduğu bir bütündür, kesindir, tartışma götürmez. İster toplumun bütünüyle, ister bireylerin kendileriyle ilgili olsun, sorunun çözülüşü, olayın aydınlığa kavuşturulması hadislere, Kur'an'a bağlıdır. Bu iki kaynaktan beslenmeyen bir düşüncenin, bir yasanın geçerliği yoktur. Hanbeli mezhebinin 5 temel ilkesi vardır. Bu ilkelerin kaynağı Kur'an, hadisler olmakla birlikte toplum olaylarına da dayandıkları kesindir. Bu 5 ilke toplumda bütün görevlerin, eylemlerin tartışmasız dayanağıdır. 1. Çözümü gereken bir soru ile karşılaşıldığında ilk başvurulacak kaynak Kur'an'dır. Kur'an'da sorunla ilgili bir açıklama, bir bildiri yoksa hadislere başvurulur. Kur'an'la hadislerin birbirine aykırılığı söz konusu değildir. Yeter ki hadis uydurma olmasın. Kur'an'da hadiste geçen bir açıklama tartışma götürmez. Ona karşıt bir görüş ileri sürülemez. Ona kesinlikle uyulur. Sorunun karşılığı Kur'an'da da hadiste de varsa gene onlara uyulur. Kur'an'la hadis arasında çelişki bulunursa hadis kesin değildir. Kur'an'a uyma gereği vardır. 2. Sahabenin, peygamberin yakın arkadaşlarının görüşleri arasında tartışma olmamışsa, bir uyum sağlanmışsa onlar olduğu gibi uygulanır. Bu konuda sahabenin görüşlerinin kesinliği, tartışmanın kaynağı araştırılır. Sahabe, peygamberin arkadaşları olduklarından aralarında çıkacak bir anlaşmazlığı peygamberin gidermesi açıktır. Bu nedenle sahabenin görüşlerinde tartışma kalmamış, çelişki giderilmiş demektir. Tartışma varsa, çelişki bulunuyorsa, peygamberin böyle bir durumu onaylaması düşünülemez. Aktarılan sözler sahabenin kesinlik kazanmış görüşleri değildir. 3. Peygamberi görenlerin sözleri arasında aykırılık kesinse, Kur'an ile hadislere başvurulur. Kur'an ile hadislerde de çözümü bulunmayan bir sorunla karşılaşılmışsa, belli bir düşünceden yana olmaksızın bütün karşıt görüşler ortaya atılır. Bunların içinden tartışılarak en uygunu seçilir. Bu seçmede de nedenle içten gelse bile duyguların etkisinden uzak kalma gereği vardır. 4. Peygamberi sağlığında tanımamış, onun yanında bulunmamış kimselerin aktardıkları hadisler, mürsel hadislerde, zayıf hadislerde sorunların çözümünde önemlidir. Bu tür hadislerin yatsıyıcı, kuşku uyandırıcı olmaması gerekir. Kuşkulu olma, yatsıyıcı olma gibi durumlar hadislerin içeriğiyle bağlantılıdır. İçeriğin peygamberin öteki hadisleriyle bağdaşmazlığı, sorunun çözülmesinde başvurulan hadisin kesinliğini ortadan kaldırır. Bu durumda karşılaştırmalı yöntemi uygulama gereği vardır. Karşılaştırmalı yöntem hadisin kesin hadislerle uyuşup uyuşmadığını gösterir. 5. Karşılaşılan bir sorunun çözülmesinde yukarıda sıralanan dört ilkeden hiçbiri yoksa tasım, kıyas yöntemine başvurulur. Bu yöntem kişinin Kur'an'dan kesin hadislerden edindiği yetkiye, kolaylığa dayanarak durumun aydınlığa kavuşmasını sağlar. Ahmet bin Hanbel'in İslam düşüncesine getirdiği yenilik, Kur'an'la hadislerin uygulama alanı ile ilgilidir. Özellikle mürsel hadislere, zayıf hadislere tasımdan önce yer vermesi, onları tasımdan daha güvenilir sayması ilgi çekmiş, İslam bilginleri arasında uzun boylu tartışmalara yol açmıştır. Durum çok gerektirmedikçe yapılacak başka bir iş, başvurulacak başka bir kaynak varsa tasıma dayanmanın yararı yoktur. Tasım ancak bütün olanakların ortadan kalktığında başvurulacak bir yoldur. Bu durum dört mezhep içinde kişisel görüşe, kişi oyuna, reye, en az gerekim duyanın Ahmet bin Hanbel'in yolu olduğunu gösterir. Ahmet bin Hanbel'e göre İslam dininin felsefesi sayılabilen kelam önemli değildir. Önemli, güvenilir olan peygamberin çağında yaşamış, onu tanımış, onun izini sürmüş kimselerin, selefiyonun görüşleridir. İslam dininin ilkelerinin, kurallarının biçimlenmesinde başlıca kaynak olan bu öncülerin, selefiyonun, görüşlerine aykırı gelen bir düşünce, davranış sapıklıktır. Kur'an'ın hadislerin içeriğiyle bağdaşmaz. Bu nedenle özel yorumlara dayanan, kavramlara yeni açıklamalar getirerek Kur'an ile hadislerde bulunmayan düşünceleri, onlarla bağdaştırma eğilimini güden kelam güven verici bir ilgi alanı değildir. Tanrı yaratıcıdır, önsüz, sonsuzdur. İnsan usunun kavrayış gücünü aştığından dolayı bir bütün olarak bilinmesi, anlaşılması söz konusu değildir. Bilgine düşen görev, Tanrı'nın özüne değil niteliklerini düşünmek, varlığını bütün kuşkulardan uzak kalarak benimsemektir. Bilim, İslam dininin çizdiği sınırlar içinde kalarak çalışmak, İslam dininin özünü öğrenmek ve öğretmektir. Bilimin konusu Tanrı'dır, Tanrı'nın kitabıdır, peygamberidir. Peygamber, Tanrı'nın bütün insanları aydınlatmak, uyarmak, doğru yola getirmek için görevlendirdiği üstün kişidir. Muhammed, bütün peygamberlerden üstündür, Tanrı'nın sevgili kuludur, Habibullah. Evrende son elçidir, Resulullah. Evren yaratılmıştır, yoktan var edilmiştir. Tek yaratıcısı da Tanrı'dır. Günün birinde gene Tanrı buyruğu ile yok olacaktır. Bütün gerçekler Kur'an'la bildirilmiştir. Kur'an'la çelişen bir gerçeği düşünmek suçtur, sapıklıktır. Evreni dolduran bütün varlık türleri de yaratılmıştır. Günün birinde yok olacaklardır, yalnız Tanrı kalacaktır. Tin gövdeden önce yaratılmıştır. Tanrısal bir varlıktır. Ölümle gene tinler evrenine dönecektir. Tin gövdeye girerek ona dirilik kazandırır. Gövdeden ayrılınca ölüm gerçekleşir. Gövde tinden sonra Adem olayında bildirildiği gibi balçıktan yaratılmıştır. Gelip geçicidir. Yargı günü, kıyamet vardır. Tanrı'nın buyruğu üzerine çürüyen gövdeler toparlanacak, dirilecek, yaşanan süre içinde yapılanlar nedeniyle yargılanacak. Bütün insanlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Bu kesindir, kaçınılmazdır. Yaşadığı sürece iyilik işleyenler Tanrı'nın, peygamberin gösterdikleri yolda yürüyenler iyilik görecek, suç işleyenler ise kötülüklerinin karşılığını alacak, cehenneme gideceklerdir. İnsan yaratılmıştır. Günün birinde gene yok olacaktır. Yeryüzünde kalıcı değildir. Bu konuda Kur'an'la, hadislerle bildirilenler kesindir. Kişi yapıp ettiklerinden sorumludur. Suçu kimseye yüklenemez. Suç kişiseldir. Suça verilecek karşılık da kişiseldir. Tanrı yasası böyledir. İnsanın başlıca görevi Kur'an'la, hadislerle bildirilen tapınışları, ibadetleri yerine getirmektir. Tanrı buyruğu dışında kişinin özel istenciyle görev yapması doğru değildir.